Ayrım 9.
Nadia'yı geri getirmeyi çok istiyorduk. Bize verilen her söze inanmaya ve bu sözleri gerçekleştirmek için ne kadar para gerekiyorsa ödemeye hazırdık. İlk önce 1992'de çalışmalarını kayıp çocukları kurtarma üzerine yoğunlaştırdığını iddia eden askeri tarzı bir örgüt hakkında bir şeyler duydum. İsveç'te bir tanıtım turu sırasında yayıncımla öğlen yemeği yiyorduk. Yaklaşık 18 aydır Avrupa'da seyahat etmeye çok alışmıştım. Roma'ya, Stockholm'e veya Amsterdam'a gitmek Londra'da dolaşmaktan farksızdı artık. Havaalanlarında, tren istasyonlarında olduğum kadar rahattım. 1980'de Heathrow Havaalanı'ndan o korkunç maceraya başlamak üzere yolculuğa çıkmamın üzerinden 1 milyon yıl geçmişti sanki. Oysa yalnızca 12 yıl olmuştu. O zaman bir uçaktan içeri adımımı attığımda ne beklemem gerektiği hakkında hiçbir fikrim yokken, şimdi onları beni bir randevudan diğerine götürecek büyütülmüş otobüsler gibi görüyordum. Çoğunlukla kitabımın 1 milyonun üzerinde sattığı ve yayıncıların sürekli bir gazeteciyle röportaj yapmamı ya da başka bir televizyon programına çıkmamı istediği Paris'e gidip geliyordum. Sacre Soirée programlarını izleyen kamuoyu sayesinde yüzüm ve hikayem Fransa'da iyice tanınmıştı. Fransızlar sokakta bana onlardan biriymişim gibi davranıyorlardı. Hayatlarımızda neler olup bittiği konusunda her zaman kaygılı ve ilgiliydiler. İlk birkaç yolculukta kimsenin söylediklerimin tek kelimesini bile anlamayacağı, bir fincan kahve istemeyi ya da tuvaletin yerini sormayı bile bilmediğim yabancı bir şehirde olma düşüncesi beni bayağı ürkütüyordu. Önceleri annemle veya beraber seyahat ettiğimiz bir arkadaşım ya da akrabamla devamlı otel odalarında kalıyordum. Yayıncılar bana etrafı gösterecek birini bulmadıkça ya da en basitinden bu tür düzenlemeler yapmadıklarında tek başıma otel koridoruna çıkacak cesareti bile bulamıyordum. Yine de günler geçtikçe tek başıma dışarı çıkacak cesareti toplamam gerekiyordu. Yoksa delirebilirdim. Ön kapının dışında dünyanın en harika şehirlerinden birinin olduğunu bilip günlerce bir otel odasında oturamazdım. Yanımda birisi olmadan sokağa adımımı atmak kendi payıma büyük bir başarıydı. Birdenbire bunu yapabileceğimi, ne istersem yapmakta özgür olduğumu keşfettim. Herhalde zihnimde hala kapalı kapılar arkasında olmam ya da peçelere bürünmem gerektiği duygusunu taşıyordum. Kapanmam ve asla kendi inisiyatifimle hareket etmemem gerektiği fikriyle savaşarak 8 yılımı geçirmiştim. Belki de az çok beynimi yıkamayı başarmışlardı. Birmingham'dan ayrılmadan önce kendime güvenen, şehirde arkadaşlarımın evleri, okul ve gençlik kulübü arasında dolaşmaktan oldukça zevk alan bir kızdım. Ne var ki bu özgüvenimi mukbenede kaybetmiştim. Şimdi yeniden kazanmalı ve olgunlaştırmalıydım. İçimdeki engeli aşar açmaz Paris'i sevdim. Çok geçmeden yolumu dünyanın bu en romantik başkentinin sokaklarında doğup büyüdüğüm Birmingham'da olduğu kadar kolaylıkla bulabilecek bir duruma geldim. Bazen haftada 2-3 kez bir görüşme yapmak amacıyla uçakla Paris'e gidip geliyor, sonra söylemek istediğim bir şeyi unuttuğum için birkaç gün sonra yine oraya dönüyordum. 2 yaşındaki oğlum Liam'dan fazlasıyla uzak kalmaktan nefret ettiğim ve herhangi bir teklif yapıldığında uçma ve seyahat etme heyecanını paylaşmasını istediğim için genellikle onu da yanımda götürüyordum. Yayıncılar onun bürolarında sağa sola koşmasına ve ortalığı karıştırıp yetişkinleri işlerinden etmesine alışmışlardı. Charles de Gaulle Havaalanı'ndaki göçmen masası memurları artık beni durdurup pasaportuma bakma zahmetine bile girmiyorlardı. Pek aldırmaz bir şekilde el sallayıp "Merhaba Zana, iyi yolculuklar" diyorlardı. Bunca insanın bizi tanıyıp başımıza gelenlerle ilgilendiğini anlamak gerçi güzel bir duyguydu. Fakat zor bir yanı daha vardı. Yolculuklarım sadece etrafa bakınıp sokaklarda gezinmekten ibaret değildi. Bazen hiç boş vaktim olmuyordu. Aksine bazen uçaktan indiğim andan aceleyle yeniden binene kadar bir otel odasına tıkılıp basınla konuşuyordum. Her şey sıkı bir programa göre yürütülüyordu. Gazeteciler saatte bir, çok önemliyse yarım saatte bir odaya getiriliyor ve önceden defalarca anlattığım başımdan geçen dehşetengiz olayları yeniden yaşayarak aynı soruları tekrar tekrar cevaplamak zorunda kalıyordum. Ne kadar yorucu ve duygusal açıdan ne kadar gerilimli olursa olsun bunu yapmaktan mutluluk duyuyordum. Çünkü hikayeyi her tekrar edişimde nüfuzlu birinin Nadia'nın durumunu öğrenip yardımımıza koşması ihtimalinin arttığını biliyordum. Yemen hükümetini utandıracak her yayın bir şeyler yapılma şansını arttırıyordu ya da biz öyle düşünüyorduk. Seyahat etmenin macera tarafı da hoşuma gidiyordu. Yeni yerler görüp yeni insanlarla tanışmayı seviyordum. Farklı yemekleri tatmaktan, değişik insanların hayatları hakkında bir şeyler öğrenmekten hoşlanıyordum. Bilgiye ve tecrübeye açtım kısacası. Sanki kaybettiğim yılları telafi ediyordum. Her yeni tecrübe bana önümdeki mücadele için daha fazla güç veriyor ve şu an sahip olduğum kişiliğimi şekillendiriyordu. Aynı zamanda suçluluk da duyuyordum. Nadia hala mukbana da kapanık asılıyken ben burada uçaktan uçağa atlayıp harika şehirlere götürülüyor ve önemli bir kişi muamelesi görüyordum. Onun da benimle olması gerektiğini bilmek, tesadüfen satış rekoru kırmış bir kitap yazan genç bir kız olmaktan duyduğum hazzın çoğunu alıp götürüyordu. Sonradan Yemenli yetkililerin Nadia ve Muhammed'e benim bütün bunları para için yaptığımı söylediklerini öğrendim. Asla doğru değildi. Hiçbir zaman parayı ilk planda düşünmemiştim. Bunu duyduğunda Nadia'nın neler hissetmiş olabileceğini düşünmek bile istemiyordum. Kuşkusuz ona söylenen her şey onu terk ettiğimi ve yaşadığı olaylardan kötü emellerle kazanç sağladığımı düşünmesini hedefliyordu. Beni anlamış olmasını ümit ediyordum. Hayatının ilk 22 yılından beri onu elimden gelen her şekilde korumak için mücadele ettiğimi biliyordu. Neyse ki ondan vazgeçtiğimi söylediklerinde onları hiçbir şekilde kanmadı. Kötü anlarda onu unuttuğumuza inandığını söylediğini biliyorum. Aylar gelip geçer ve hiçbir haber alamazken böyle duygular hissetmiş olabilir. Ancak umarım onun uğrunda savaşmaktan pes edeceğimize yürekten inanmıyordur. 1988'de kardeşimden ayrılırken onu hemen Yemen'den çıkaracağıma söz vermiştim. Umarım bir gün sözümü yerine getirmek için ne kadar çok çaba harcadığımı anlar. Suçluluk duygumdan bugün bile kurtulmuş değilim. Ne zaman bana yeni bir şey teklif edilse, Nadia bunu benimle birlikte yapamayacak diye hemen kötü oluyorum. İlk doğal tepkim yapılan teklifi geri çevirmek oluyor. Sonra her şeyi onu kurtarmak adına yaptığımı kendime hatırlatmak zorunda kalıyorum. Ne kadar çok bilgi sahibi olur ve ne kadar çok insan tanırsam onu özgürlüğüne kavuşturma şansım o kadar artar. Yemen'de kalan ben olsaydım da Nadia kurtulsaydı, eminim o da benim için tam olarak aynı şeyleri yapardı. Yalnız şunu da biliyorum ki Yemen'de kalan ben olsaydım şimdi orada olmazdım. Çünkü yıllar önce benden kurtulmak isterlerdi. Ben asla Nadia gibi uysal ve boyun eğen birisi olmazdım. Her yolu deneyip ağzıma geleni söyleyerek ve kuduz kedi gibi tırmalayarak onlarla savaşırdım. Ve şu ana kadar eminim benimle uğraşmaktan bıkıp evime yollamayı tercih ederlerdi. Yaptığım her şeyi kendim için olduğu kadar Nadia için de yapıyorum. Sanki tinsel anlamda Siyam ikizleriymişiz de bedenen benimle olmaması yüzünden kendimi yarım hissediyorum. Bir yandan sürekli bir keder, diğer yandan çok uzakta bile olsa hala bir parçam olduğunu duyumsamanın verdiği huzur var içimde. Seçme şansım olduğunda her zaman en sade otellerde kalıyorum. Lükse ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Kendimi öyle rahat da hissetmiyorum zaten. Paris'e ilk gidişimde beni şehrin sanırım en büyük otellerinden birine yerleştirmişlerdi. Gururum okşanmıştı ama huzursuzdum. Kendimi oraya ait hissetmiyor, göze battığını düşünüyordum. Bir gece sonra kendimi daha fazla evde hissedeceğim bir yere yerleştirmelerini istedim. Bunun üzerine daha sade bir otel buldular ve sonraki hemen hemen bütün yolculuklarımda bu ilkemden vazgeçmedim. Tanıtım turları heyecan verici ve eğlenceli olmasına karşın üzerimde yarattığı baskı da büyüktü. Yanıma Liam'ı da almam bazen bu gerginliğin üstüne tuz biber ekiyordu. Fakat gelmezse de onu özlüyor ve bir an önce ona dönmek istiyor, bu yüzden dikkatimin dağılması tehlikesiyle yüz yüze geliyordum. Yazdığım kitap hakkında konuşurken daima Nadia'yı hatırlıyorum. Onu kaybettiğimizi düşünüyor ve bir köşeye çekilip ağlamak istiyordum. Ancak kendimi ne kadar kötü hissedersem hissedeyim, tekrar tekrar acımasız sorularla karşılaşıyordum. Sözlerim ağzımdan artık otomatik biçimde çıkana dek, beynim soruları takip edemeyecek kadar yorulana dek köydeki hayatımızın ayrıntılarını ve yetkililerle yaptığımız mücadeleyi yinelemek zorunda kalıyordum. Kız kardeşinizi kaybetmek nasıl bir duygu? Küçük bir çocuğu geride bırakıp onu bir daha görememek nasıl bir duygu? Bu kitabı niçin yazdınız? Onları yine görebileceğinizi düşünüyor musunuz? Babanız hakkında ne hissediyorsunuz? Sorular sıklaşıp ardı ardına geldikçe insanlara olayların nasıl geliştiğini ve neden tıkanma noktasına geldiğini açıklayacak cevaplar bulmakta zorlanıyordum. Bazen söylemek istemediğim şeylerin ağzımdan çıktığını ya da daha önce söylemiş olduğum bir şeyle şimdi çeliştiğimi fark ediyordum. Çünkü bana sürekli değişik sorular yöneltip duruyorlar ve ben sürekli konuşuyordum. Sadece annem, ben ve birkaç arkadaşımız baş başa vermiş ya da ailecek bir evde masa etrafında toplanmış olsaydık, sorunumuzu tereddüt etmeden her yönüyle konuşurduk. İçimizden biri kendini kaybetse veya aptalca bir şey söylese önemi yoktu. Bir tür beyin fırtınasına benzerdi. Oysa muhabirler sizin ağzınızdan çıkanları alıp doğrudan baskıya veya ekrana yansıtmak istiyorlar. Onlara verdiğiniz malzemeyi tamamen kendilerine ait bir hikayeye çevirme eğilimindeler. Dolayısıyla duygularınızın da işin içinde olduğu konularda görüşlerinizi açıklarken söyledikleriniz her zaman bir şekilde çarpıtılabilir. Kayda geçen bu çarpıtmaları medya ile tartışmaya kalktığınızda her defasında durum netliğini biraz daha kaybeder ve gerçeğin nerede başlayıp nerede bittiğini siz bile elden kaçırırsınız. O gün Stockholm'da röportaj turlarından birinde ara vermiştik. Yaptığımız yolculuklarda yemek molası verdiğimizde bile sohbet kitap üzerinden devam eder ve bütün ilgi dünyaya anlattığımız hikayeye toplanmış olurdu. Stockholm'e yaptığım ilk yolculuk değildi. Yayıncıları da çoktandır tanıyordum. O gün dikkatimin yarısından fazlasını dağıtan Liam ve arkadaşım Jackie de yanımdaydı. Yayıncılar güzel bir jest yaparak annem gelemiyorsa yanımda bir arkadaşımı veya kız kardeşlerimden birini getirebileceğimi bildirmişlerdi. Yayıncımın sekreteri bazı askerlerle ilgili gibi görünen bir kitap uzatarak bunu gördün mü diye sordu. Kitabın kapağında bir tür savaş üniforması içinde kollarında bir çocuk tutan ve onu birilerinin elinden henüz kurtarmış izlenimi veren bir adamın resmi vardı. Gelişigüzel bir bakış atarak hayır diye cevapladım. Bir gözümde masanın altında yeniden kaybolan Liam'ın üstündeydi. Hiç ilgimi çekecek bir kitap gibi görünmüyordu. Niçin sordunuz? Bir grup insan hakkında paralı asker diye adlandırılmak istemiyorlar ama bence en iyi tanım bu. Anne babalar için çocuk kurtarmaya gidiyorlar. Böyle şeyler işte. Nasıl yani? Diye sordum. Şimdi tüm dikkatimi çekmeyi başarmıştı. Mesela boşanmış bir baba çocuklarını kapıp kendi ülkesine kaçırıyor ve anne onları yasal yoldan alamıyorsa bu adamlar gidip çocukları babanın elinden alıyorlar. Bu tür şeyler. Gerçekleştirdikleri olayları anlatan 4 hikaye var kitapta. Bunlar Amerikalı. Parlak kaplı kitabı tekrar elime alıp şöyle bir sayfaları çevirdim. Kendim okuyup okuyamayacağımdan şüpheliydim. Artık hiçbir şeye dikkatimi verecek durumda değildim çünkü. Yine de kitap hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istedim. Yemen'e gitmeden önce çok okurdum. Oysa şimdi ne zaman elime bir kitap alsam, Liam ya elbisemin kolunu çekiştiriyor ya da kucağıma çıkıyor. Sonra da düşüncelerim başka şeylere yöneliyordu. Bunu ödünç alabilir miyim? Diye sordum. Annemin bir göz atması için. Elbette dedi. Sana vermek için getirdim zaten. Kitabı anneme götürmeye karar verdim. Ne de olsa araştırma yapmak da her zaman benden daha iyiydi. Son günlerde ayrıntıları benden esirgemesine rağmen hala yetkililerle uğraştığını biliyordum. Kendi kitabımın tanıtımının ve Liam'la uğraşmanın beni zaten yeterince yorduğunu farkındaydı. Bu yüzden beni gereksiz yere üzmemeye çalışıyordu. Aslında bunun için ona minnettardım ve ne yapıp ettiğiyle ilgili sorular sormayı bırakmıştım. Zaten bir başarı elde ederse duyan ilk kişi ben olurdum. Ayrıca annemin her gün yüz yüze geldiği engellemeler ve hayal kırıklıklarının üstesinden sanırım ben gelemezdim. Ne işler çevirdiği hakkında ayrıntıları bilmemekle beraber annemin gerginlikle çok iyi baş edemediğinin farkındaydım. Anlaşılan nikotin ve adrenalin sayesinde hayatta kalmayı başarıyordu. İngiltere'ye dönüşümü sırasında uçakta Jackie, Liam oyalarken öylesine kitabın sayfalarına biraz göz attım. Kitapta çok sağlam görünüşlü askerlerin ve gülümseyen mutlu çocukların fotoğrafları vardı. Nadia ile çocukları Birmingham'a gelişlerinde karşılayabilirsek ne harika olur diye düşündüm. Böylece bu çılgın medya sirkine dur diyebilir, hayatlarımızın geri kalanına devam edebilirdik. Resimdeki adam çevresine güven yayıyordu. Aklına koyduğu her şeyi başarmaya mukredir biri gibiydi. Soldu Nadia ile birlikte yazsaydık ne müthiş olacağını düşünerek hayal kurmaya dalmıştım. Tanıtımını yapmak için birlikte seyahat edebilir, kitabın bize kazandırdığı parayı doya doya harcayabilirdik. Ama belki de güvenli eve vardıktan sonra tüm yaşadıklarımızı geride bırakmak ve özel hayatlarımıza devam etmek isterdik. Gatwick'e iner inmez hikayemiz son bulabilirdi. Ertesi gün anneme uğradım ve kitabı ona verdim. ilginç gözüküyor diyerek daha sonra bakmak üzere kitabı bir kenara koydu. Böylece bir sonraki felaketimizin tohumları atılmıştı. Birer fincan çay içip sohbet ettik ve kitap aklımdan çıktı gitti. Ailede olup biten her şeyi takip etmek zaten imkansızdı. Sırf kendi hayatlarımızla uğraşmak hepimize yetiyordu. Çocuk sahibi olmanın böyle bir külfeti var. Zaman buhar olup uçuyor sanki. Ben hayatımı düzene sokmaya çalışırken karşı göz arasında günler birbirini kovalıyordu. Güzel bir konut kooperatifi dairesine taşınmıştım ve vaktimin çoğu Liam'a bakmaya gidiyordu. Kitaptan gelmeye başlayan para Liam için bir şeyler satın almamı sağlıyor, hayatım ise günden güne gerçekten iyileşiyordu. Kendime küçük bir araba satın almayı başardım ve bu beni heyecanlandırdı. Birmingham'da dilediğim gibi dolaşıp tanıdıklarımı ziyaret etme özgürlüğünü veriyordu bana. Birkaç hafta sonra annem, "Bana verdiğin kitabı okudum," diyerek konuyu yine gündeme getirdi. "Bence bu insanlarla bağlantıya geçmeliyiz." "İyi, istediğini yapmakta serbestsin," dedim kayıtsızca. Artık bu konuya hiç kafa yormuyor, durumumuzu daha bir serin kanlılıkla yorumluyordum. Yemen'den döndüğüm ilk zamanlar, Nadia'yı ve çocukları mümkün olduğunca çabuk çıkarmak için yerinde duramaz ve her şeyi lehimize döndürmeye kararlı bir halde olduğumdan, olup biten en ufak şeylerden bile heyecana kapılırdım. Oysa zaman, bana verilen her sözden ve yakılan her umut ışığından medet ummanın bir anlamı olmadığını öğretmişti. O kadar çok hayal kırıklığı yaşamıştım ki hiçbir şeye umut bağlamamayı öğrenmiştim. Annem bu insanlarla ilişki kurmak istiyorsa ona ne diyeceklerini işitmek beni fazlasıyla ilgilendirecekti. Ancak nefesimi de tutmayacaktım. Birkaç hafta sonra Liam'la anneme uğradım. "Bu adamlardan biriyle buluşuyoruz," dediğinde herhalde her zamanki gibi bir fincan çay içiyorduk. "Hangi adamlar?" Liam'ın ağzına bir şey sokmasını önlemeye çalışırken zihnim çok uzaklardaydı. "Bana verdiğin kitaptaki adamlar," dedi annem. "Hemen anlamam gerekiyormuş gibi." "Kesinlikle olmaz." Şaşkınlığa düşmüştüm. "Evet, onlara ulaştık. Bir buluşma istiyorlar. İçlerinden biri Amerika'dan buraya geliyor." "Peki benden ne yapmamı istiyorsun?" diye sordum. "Onunla önce ben buluşacağım," dedi. "Oraya buraya koşturup elin ayağın dolaşsın istemiyorum. Şu an Liam'a bakmak sana yeter de artar zaten. Bana söylediklerini sana bildiririm." Sağduyumun uyarılarına karşın içimde küçük bir ümit alevinin parladığını da hissetmedim değil doğrusu. Anneme Judy isimli bir kadınla buluşacağı söylenmiş. Judy uçakla Amerika'dan gelecek ve Londra ile Birmingham arasında karayolu üzerindeki bir benzin istasyonunda buluşacaklarmış. Olayın doğasına uygun bir şekilde ıssız ve isimsiz bir bölge gibi görünüyordu. Sıra alışverişinin bir gazetecinin kulağına çalınma ya da meraklı bir komşu tarafından fark edilme korkusu olmadan yapılabileceği türden bir yer. Buluşmaları kuruluşun çalışma alanına giren operasyonlara yakışan bir gizlilik havasında ayarlanmıştı. Annemin gerçekten onlarla buluşacağını duyar duymaz o küçük ümit kıvılcımı içimde büyüyüp alevlenmeye başladı. Yeni bir yol bulmuş olma ihtimali beni heyecanlandırmıştı. Rüyamda bir helikopter kiralayıp ailemin kayıp üyelerini getirmek üzere Mukbene dağlarına indiğimi gördüğüm birçok gece olmuştu. Günün soğuk ışığında ise köylerdeki adamlara meydan okumanın aslında ne kadar zor olduğunu hatırlıyor ve rüyamın James Bond filmleri gibi bir fanteziden ibaret olduğunu anlıyordum. Yine de bu gelişme bana artık endişe etmememi ve her şeyi onlara bırakmamı söyleyecek, muhtemelen Bruce Willis, Sylvester Stallone ve Arnold Schwarzenegger gibi sıkı adamlardan oluşan bir görev gücü hayal etmekten alıkoyamamıştı. Derken bu gizli grup çıka gelmişti. Operasyonlarında tıpkı film senaryolarına benzeyen bir sicilleri vardı. Belki rüyam fantezi değildi. Belki izlenecek yol buydu. Belki de diyordum kendi kendime, şu ana kadarki hatamız kariyerlerini korumaları gereken ve hayatları temkinliliğe, uzlaşmaya ve uzun müzakerelere adanmış diplomatlara bel bağlamamızdan kaynaklanıyordu. Artık diplomasinin işe yaramayacağını biliyorduk. O kadar açıktı ki bu. Harekete geçmekten korkmayan insanlara, kız kardeşimi tutsak eden erkeklerin hakkından gelmek için gerekirse zor kullanacak insanlara ihtiyacımız vardı. Riske girmekten çekinmeyen, sonuçların araçları haklı çıkardığına inanan insanlara ihtiyacımız vardı. Diğer bir deyişle, birilerine hadlerini bildirmeye hazır insanlara. Annem buluşmaya bir arkadaşıyla gitti ve tüm öğleden sonra kafamın içinde bin türlü ihtimali düşünürken kesinlikle gevşeyemedim. Bir anla oynamayı denedim ama aklım hep o benzin istasyonunda neler olup bittiğinde ve Amerikalıların bizim için ne yapabileceklerindeydi. Amerikalı olmaları nedense beni daha iyimser kılmıştı. Sadece o bomba gibi hareketli filmlerin kahramanlarını daha fazla çağrıştırdıkları için değil tabii. Aynı zamanda Amerikalıların Saddam Hüseyin'i kuvvetten nasıl çıkardıklarını ve rehineleri İran'dan nasıl geri aldıklarını izlediğimiz için onlara güven duyuyordum. Ayrıca bir Orta Doğu ülkesiyle diplomatik ilişkileri zedeleme konusunda daha az endişe duyarlardı herhalde. Tabii ki düşüncelerinin hiçbir mantığı yoktu. Çünkü bu insanlar Amerikan hükümetine bağlı değildi. Yine de bir Amerikan gücünün Nadi adına harekete geçmesi fikri bana mümkünmüş gibi geliyordu. Kendimizin güvenli bir konumda kalıp hiçbir işe bulaşmayacağımızı düşünmek de sevindiriyordu beni. Yaşadığımız onca hayal kırıklığı ve başarısızlığa rağmen bir çeşit iyilik perisine rastlama konusunda hala ümitsizdim. Bir değnek sallayıp üzerimizden bütün endişe ve sorumluluğu alacak ve Nadia ile çocukları bana teslim etmeye söz verecek bir iyilik perisi. O akşam annem aradı. "Nasıl gitti?" diye sordum. "İyiydi," dedi. Her zamanki donuk ifade tarzıyla. Uzun uzun konuştuk. Bu işi yapabileceklerinden çok emin. "Neye ihtiyaçları var?" diye sordum. "Para gerekiyor muymuş?" "Henüz paradan bahsetmediler. Bilgiye ihtiyaçları var. Köyleri çevreleyen bölgenin nasıl olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bölgenin kendilerine çok iyi anlatılmasını istiyorlar." "Bunu yapabilirim," dedim. 8 korkunç yılımı geçirdiğim o yerin ayrıntıları beynime kazınmıştı bir kere. Her patikayı, her kayayı, her kuru ağacı ve her çorak dağı resmedebilirdim. İlk vardığımızda bölgenin haritası çıkarılmamıştı ya da bizi arama çalışmalarına başlandığında herkes anneme böyle söylemişti. Fakat kafamın içinde hayal edilebilecek en ayrıntılı harita duruyordu. Kurtulacağım günün hayalini kurarak o tozlu yolları her gün yürümüş ve arabayla Taiz'e defalarca gidip gelmiştim. Hala hafızamda olan bütün bu bilgileri onlara aktarmak istiyordum. Sonraki birkaç gün boyunca annem, Yana ve ben annemin mutfak masasında oturup elimizden geldiğince bir sürü kroki ve şema çizdik. Nadia'nın evinin nerede bulunduğunu, ona bağlı olarak diğer evlerin konumlarını gösterdik. Köye girip çıkan yol ve patikaların yerleri ile adamların geliş gidişlerini fark edilmeden izlemeye en uygun noktaları gösterdik.